Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni bir videoda birlikteyiz ve bu videoda yanımda çok değerli bir konuğum var, Niyazi Saral. Aslında kendisi ismen de çok yakından tanınıyor bizler tarafından. Bir PC sahibiyseniz, özellikle bir Asus donanım sahibiyseniz değil mi?
Evet.
Asus, Türkiye'de Asus yapan insan olarak söylerler size. Çizgi
Evet.
elektronik desem daha da fazla herhalde anımsayacaksınız. Niyazi Bey, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş
Bu
buldum.
sektöre ilk girdiğimizde benim bir fotoğrafım var, hep söylerim onu. Sizin serviste o ilk çip söken makineler geldiğinde TeknoSeyir ekibi, işte ben o zaman TeknoSeyir değildi ve PC Labs ekibi, Dark Hardware ekibi falan geldik,
Evet,
geziyorduk. Davetimiz
geziyordunuz,
var.
evet.
Fotoğrafımızı hep paylaşırlar gençlik yıllarında. Bizim ilk reklam görüşmesi için gittiğimiz kişi de yine Niyazi Bey'dir. Çünkü
Evet.
yani PC donanımı dendiğinde ben sizle aslında başladım bu işe. Sizden
Yaşınız
öncesi
kaç
bilmiyorum.
sizin?
Ben 38 yaşındayım.
Ben 38 sene önce girdim
E işte tamam. Ben daha doğmuşum. Siz orada
Düşünün ya.
başlamışsınız yani.
Duruma
Öyle bir
bak.
durum var.
Evet.
Ama şimdi donanım sektörünü tamamen bıraktınız.
Evet.
Ve
8
yazılım
ay oldu.
kısmında ve eğitim kısmında yer alıyorsunuz.
Evet.
Sizin eğitim kısmında bazı sıkıntılar oldu. Neydi o sıkıntılar? Hani bir ara eğitim kurumu vasfı alındı, bir şeyler oldu. Şimdi internet üstünden ücretsizler işlenebiliyor mu eğitimleri?
Geçmiş ya aslında her zaman erişilebiliyordu da geçmişte bir kanun vardı. İşte bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor şeklinde. Tabii online eğitim çıkınca biraz şey oldu, bir çelişki oluştu. Oradan Milli Eğitim Bakanlığı işte özel kursların itmesiyle bizi şikayet etti. İşte savcılığa verdi. Savcılığa gittik, anlatamadık. Ya bunu biz işte vatan millet adına yapıyoruz falan filan. Bunu da anlatamadık. Adam niye yapıyorsun, niye yapıyorsun dedi. Vallahi dedim böyle yani, ister inanın ister inanmayın. Mahkemeye verdi. Mahkeme birinci celsesinde o vatandaş da pek anlamadı, hakim. Daha sonra kanun zaten ortadan kaldırıldı.
Güzel.
Yani ben mahkemeyi kazanmadım. Kanun kaldırıldı.
Anlamsız oldu mahkeme.
O kanundan ceza almış insanlar var Türkiye'de. Evet yani.
Online eğitim veriyor ama bir
Online
eğitim
eğitimin
kurumu
ceza almış.
vasfı taşıması
Evet.
isteniyor, değil mi?
Evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Ya yani mesela kadınlar ve erkekler tuvaletini göstermeniz gerekiyor falan filan yani. Online eğitimden
Bir
bahsediyorum.
metrekare olarak bir şey istiyorlar,
Metrekare olarak
bahçe
bir şey
istiyor
istiyor
falan
falan
filan.
filan, bir şeyler istiyor. Evet, öyleydi. Yani
Neyse,
geçti
Allah'tan
bunlar.
kurtuldunuz yani o taraftan. Şimdi devam ediyor o süreç. Yani
Tabii. Devam ediyor.
teknoloji üstüne, özellikle elektronik ve programlama üstüne eğitimlerde ücretsiz olarak sizden yararlanabiliyorlar.
Evet, tabii. 2100 saat video eğitimimiz var. Türkçe altyazılı, bilişim üzerine, elektronik üzerine, computer architecture dediğimiz bilgisayar mimarisi üzerine eğitimler var. Ama Türkiye'de benden sonra da gelen birçok genç arkadaş, özellikle yazılım üzerine, çok güzel, ciddi videolar çektiler, video siteler oluşturdular. Çok başarılı insanlar var.
YouTube'da da devam ediyor. Görüyorum gerçekten. Yazılımcı arkadaşlar ellerinden gelen desteği gösteriyorlar ilgili insanlara. Ücretsiz tamamen, bu güzel. Şimdi ise yapay zeka konuşacağız.
Evet,
Ve çok
bakalım.
değişik bir konuda.
Aslında bizim yapay zeka çalışmalarımız çok beklenti gibi değil. Yani robotlarla falan uğraşmıyoruz. Şimdi ben o konuda da hani biliyorsunuz çok eski bir eğitimci sayıldığım için şaşırıyorum. Yani öyle bir popüler medya tezgahlıyor ki bu şeyi,
Yapay zeka
yapay
deyince
zeka eşittir robot
tabii
gibi.
Terminator, elinde silah var. Yani
Evet.
şey yok, aşağısı yok.
Evet. Yani uç noktalarda, yani tabii ki robotların içinde de yapay zeka programları, algoritmalar, şunlar bunlar var ama yani bir robot deyince esas olan yapay zeka değil. Daha doğrusu yapay zeka deyince esas olan bir robot değil yani. Birçok kullanım alanı var. Benim ilgimi çeken kullanım alanlarından en fazla ilgimi çekeni tıp alanı. Özellikle kanser teşhisi. O konuda bayağı bir araştırma yaptık ama çalışacak hastane bulamadık. İşte oğlum işin ticari tarafında, o finansal yazılımlar yapıyor yapay zekayla. İşte fraud detection denilen sahtekarlık analizi üzerine çalışıyor. Big data üzerine aslında çalışıyor diyebiliriz genel anlamda. Ben ise daha çok böyle hani tek boyutlu veya iki boyutlu vektörel bir takım büyük veriler üzerine yapay zeka konularında çalışıyorum. Ve son yaptığımız TÜBİDER bilişim sektörü ücretler araştırmasını da bu anlamda kullandığımız bir süreç.
Yani şimdi yapay zekayı şöyle konuşacağız. TÜBİDER ücretler araştırmasında sektördeki, yani aslında bir yazılımcı ortalama ne kadar ücret almalı? ya da bir genel müdür ne kadar ücret almalı? Evet. Yapay zeka bunun bir analizini yapıyor.
Birinci konu bu. Aslında şöyle süreç, yani bizim TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 600-700 bilgisayar şirketinin üye olduğu geniş tabanlı bir dernek. Geniş tabanlı olunca tabii ücretler, istihdam falan filan buralara da dokunuyoruz. Eğitime dokunduğumuz gibi. Bayi kanalına dayanan esas olarak büyük şirketlerin, hani büyük şirketler de Microsoft, Intel falan filan da üye de esas olarak bayi kanalına dayanan bir yapısı var. Ve 2011, 12, 13, 3,5 sene kadar süren bir mesleki meslek standartları ve yeterlikler çalışması yaptık. Mesleki Yeterlik Kurumu çerçevesinde bir Avrupa Birliği projesiydi. Bu projede tabii meslekler neler, işte onun belirlenmesi, işte buna ilişkin bilgiler, beceriler, sorumluluklar, yeterlikler, yetkinlikler neler falan, bu çalışmayı yaptık. Şimdi bu çalışma çerçevesinde tabii otomatik olarak ücretler de söz konusu oldu. Hep ücretler 2013'te, 2015'te, 17'de ücretler çalışması yapıyorduk. Yani sektördeki işte ne bileyim bir bilgisayar teknisyeninden işte yazılım mühendisine kadar kim kaç sene nasıl bir eğitim almış, nasıl bir tecrübesi var, ona göre ücreti nedir? Bunun araştırmasını yapıyorduk. Yani bugüne kadar yani binlerce anket sonucu var elimizde. Tabii saha çalışmaları da var. Bunları derleyerek işte her sene işte mesela en son 2017'de yaptığımızda işte 3 yıllık çalışmış işte meslek lisesi mezunu bir donanım teknisyeni şu kadar lira alabilir şeklinde. Hiç beklenmediğimiz şekilde sektörden değil esas olarak avukatlardan büyük ilgi gördük. Çünkü anlaşmazlık mahkemelerinde, ücret anlaşmazlığı mahkemelerinde bizi bilir kişi olarak kullanıyorlar.
Ha, tabii doğru.
Yani hiç biz de onu hedeflemediğimiz halde.
Şöyle problemler oluyor. Bazı şirketler ne yazık ki size 5 bin lira, 10 bin lira maaş verebilir ama sigortanızı askeri ücretten yapıyor. Şimdi evet. Askeri ücretten sigortanız yatınca da bu emekliliğinizi etkiliyor, emeklilikte alacağınız maaşı etkiliyor, birçok hakkınızı etkiliyor. Ne, en önemli hak ne? Şirketten atılıyorsunuz, kıdem işinize son veriliyor, kıdem tazminatınız askeri ücretten hesaplanmaya kalkıyor. İşte mahkemeye gittiğinizde birinin, bir bilirkişinin, yok arkadaş bu adam askeri ücretle çalışamaz, bunun maaşı en az şu olmalı demesi lazım.
Evet.
Orada sizi çağırıyorlar.
Evet evet, yani bizim o çalışmamızdan dolayı bizi çağırıyorlar. Bu sene, senenin başında yapay zeka ile meslek ücreti, o meslekteki çalışanın ücretini belirledik. Yani çok basit bir şey aslında. Yani
burada şunu söylemek lazım. Yapay zeka konusunu aslında çok aşina olmayanlar hep duyuyorlar ama nasıl çalıştığını bilmeyenler için. Şimdi yapay zekayı sizin makine öğrenmeyle beslemeniz gerekiyor. Ve bunun için de big data dediğimiz veri gerekiyor. Elinizde veri olduğu için senelerce yapılmış anketler, hangi üniversiteyi bitirmiş, kaç tane eğitim almış bir insan ne kadar maaş alıyor. Yapay zekayı bunu öğretebildiniz.
Evet evet. Yani
çünkü bir çalışmalar var. Arka tarafta yapılmış bir sürü veri analizi var. Veri var
yani. Yani örnek vereyim. Yazılım mühendisi işte şu kadar sene çalışmış, bu kadar sene çalışmış. Ücreti bu, ücreti bu falan şeklinde bir bilgi var. Tabii o bilgiye bakarak yapay zeka işte aslında akıllı bir sistem diyelim. Yani illa yapay robot yok yani ortada. Evet. Akıllı sistem ya bu adam bu ücreti alabilir diyor. Son yaptığımız çalışmada işte 500 adetlik her girişi tekrar yapay zekaya vererek rakamları, o kat sayıları tekrar belirledik ve %10 gibi bir hatayla aslında adamın ücretini de bulabiliyoruz. Çünkü adam
güzel
şey de söylüyor, yani sizin ücretiniz 3800 lira olması lazım, siz kaç para arıyorsunuz diye söylüyor. Dürüst verilen cevaplar ve hiç cevap vermeyenler var. Çünkü dürüst verilen cevaplarda görüyoruz ki adam %10 hatayla rahatlıkla bulabiliyor.
Bu sistem şunu yarayabilir mi? Mesela ben yeni bir şirketim, kuruldum ve eleman alımı yapacağım. Ortalama ne kadar maaş önermeliyim çağırdığım insana?
Tabii bunun sonucu bu. Yani insan kaynakları şirketlerinin buralardan faydalanacaklarını tahmin ediyoruz. Tabii yani burada şöyle bir şey de var. Bilişim dendiğinde kaç meslek, kaç alt meslek, yani yazılım mühendisi, donanım mühendisi, elektronik mühendisi, robotik mühendisi, efendim işte veri tabanı geliştiricisi, programcı, bir sürü meslek var. 25 tane falan biz temel meslek görüyoruz. Bunların da tam belirlenmiş olması gerekir. Yani bizim tabii bu tür araştırmalardaki amacımız sadece şey değil, yani sen şu kadar almalısın diye böyle hani bir atmasyon, bir ücret belirlemek değil. Tabii mesleklerin ne olduğunu da belirlemek. Bunların bilgi, beceri ve etkinliklerini belirlemek. Bu mesleğe girmek için nasıl bir eğitim almalısın? Minimum ne eğitim almalısın? Bunu belirliyoruz. Tablolar haline veriyoruz. Türkiye'de bu eğitim veren üniversiteleri belirliyoruz. Hatta bu üniversitelerin sıralamaları var şu anda.
Peki bu raporlara erişebiliyor mu insanlar?
Tabii şu anda açık hem çizgi TAG hem de TÜBİTAK'ta. Şu anda açık hepsi.
Yani çizgi TAG'e girerek, biz linkleri de hemen aşağıya koyduk videoda yararlanabilin diye. Girip bu tablolara bakabilirsiniz. En azından kendi yolunu çizmek isteyenlere.
Amaç
ben
o
ne
zaten.
Olabilirim demek isteyenlere de git şu bölümü oku bu olmak istiyorsan demek evet. Lazım herhalde.
Mesut Bey bakın ben 38 yıllık hayatımda en fazla sorulan soruları bir ara çıkartmıştım. Tabii tahmin edersiniz hangi bilgisayarı alayım? Evet. Bir numara hangi bilgisayarı alayım? İkincisi de ya ben ne okumalıyım, ne öğrenmeliyim, hangi üniversiteye gitmeliyim? Bu da çok önemli bir soru. Şimdi gençlerin 18 Temmuz'da üniversite sonuçları gelecek. Yani ben elektronik mi okuyayım, robotik mi okuyayım? Neye göre meslek seçecek? İşte araştırmanın ikinci yolu, yöntemi de yolu da ikinci süreci de bu. Kişisel özelliklerine göre gençlerin meslek belirliyoruz. Yani bilişim alanında meslek belirliyoruz. Şimdi genel anlamda kişisel özelliklere göre meslek belirleme işte 5 katmanlı teori var. O teoriye göre yapılıyor ama çok kesin sonuçlar alınamıyor. Çünkü meslek kümesi çok geniş. Bizim küme küçük. Bilişim mesleklerindeki kişisel özelliklerine uygunluğunu bakıyoruz. Şimdi bunu zaten hani bilişim mesleğinde çalışan biri olarak size de sorsam ne bileyim işte grafik özellikleri, grafik yetenekleri daha gelişmiş birine mutlaka ne seçileceğini pat diye söyleyebilirsiniz değil mi? Yani çok basit. Ama yine de biz elimizdeki verilerden meslekte başarılı olmuş, uzun süre çalışmış, meslekte başarılı olmuş mesela 10 plus senedir bu işte olan bir yerlere gelmiş insanlara belirli sorular sorarak kişisel özelliklerinin nasıl bir etki yarattığını ölçmeye çalıştık. Bu verilerden tabii ki yeni gelen bir başvuruda yani yeni gelen bir genç bir çocuk işte benim şu özelliklerim var diye alabileceği bir sonuç, bir anket sonucunda sen işte yazılımcı ol, grafik geliştirici
ol. Online olarak yararlanabiliyor mu
tabii
bu testten?
Tabii online hepsi açık.
Yine çizgi TAG'de açık mı?
Çizgi TAG'de ve TÜBİTAK'ta açık.
O zaman biz onun da linkini aşağıya koyalım. Çünkü şimdi sonuçlar gelecek. İnsanlar en azından o testi bir yapsınlar. Bilişim sektöründe yer almak istiyorsa.
Tabii.
Yani bu kesin değil tabii ki. Yani %100 sen bunun dışında bir şey yapamazsın değil ama bir veri olması açısından seçim yaparken çok önemli bir kriter.
Tabii. Bunu çok yani ben kendi ailemde bile yaşadığım şeyler bu. Ya ben keşke şu mesleği seçseydim diyen veya şunu eğitimi almış olsaydım diyen çok örnek var.
Ya ben özel okulda konuşmaya gittim. Yani burslu değil tamamen %100 parasını verip giden çocuk şey dedi ben yanlış bölüm okuyormuş.
Ya tamam.
Ya hani sınavda değil tamamen kendi seçmiş. Parasını ödüyor. Girmiş.
Tabii.
Ve o bile yanlış bölüm seçmişim diyebiliyorsa 3. sınıfa gelmiş. Apayrı bir olay yani.
Ama o insanın şeyleri değişir. Yani nitelikleri de değişir. Merak konuları değişir. Zamanla öğrendikçe farklı alanlara yönlenebilir. Siz de bilirsiniz bizim sektörde. Yani siz zaten hep böyle üst seviye insanlarla muhatapsınız. İşte üreticilerin temsilcileri falan dediğimiz insanlar hep seçkin beyaz yakalılara. Evet, baktığınız zaman adam kimyacı, adam bilmem ne öğretmeni falan filan bu tür şeyler oluyor. Bunu yatsımıyorum yani bu doğasında var bu seçimin. Ama yani bu bir örnek. Bir de tabii bizim amacımız şu. Yani sen işte bu soruya cevap veriyorsan mühendis olma ihtimalin bak azalıyor diye insanlara da bir farkındalık yaratmak. Yani şöyle diyeyim, örneğin bir mühendis çok detaylı bir eğitim almak zorunda. Evet. Yani Türkiye'de bile. Tabii o eğitim ve yani Türkiye'deki üniversite eğitim falan çok apayrı bir problem tabii de.
Konuş bitmez, o apayrı bir
problem. Ama meslek seçerken şuna dikkat edilmesini ben yani tecrübe edindim. Şimdi bilişim mesleği çok popüler, bunu kabul ediyorum. Ama bilişim mesleğinde gerçekten iyi bir eğitim alıp kendi donanımınızı arttırmadığınız sürece mesleki açıdan tatmin olsanız bile maddi açıdan çok zor durumda kalabilirsiniz. Yani bilişim öğretmenlerinin durumunu biliyoruz. Binlercesi açıkta. Meslek okulu, meslek yüksek okulu, bir Türkiye'de 50 bin meslek lisesi mezunu var yılda. Sektörde çalışan zaten 150 bin kişi. Yani baktığınız zaman o çelişkiler, o tezatlar göz ardı ediyorsunuz. Yani öğrenciler, gençler göz ardı ediyorlar ama biz görebiliyoruz. Yani şimdi örnek vereyim. Mesela meslek lisesi, meslek yüksek okulu seçecek kadar başarılı olabilecek bir öğrenci bilişim yerine tıbbı seçmesi kat ve kat çok daha akıllıca. Yani fiili örnekleriyle yaşadım ben bunu. Yani adam diyelim ki bir meslek yüksek okulunda bilişimi öğrenecek. Bunun yerine gidiyor. Yüksek hemşirelik okuyor.
Evet.
Hiçbir zaman Türkiye'de hiçbir şehirde aç kalması imkan yok.
Yok ve şey mesela döner sermayeden aldıkları katkı paylarıyla evet. Kazançları da çok yüksek.
Çok daha yüksek.
Tamam yoruluyorlar. Sağlık işçiliği çok zordur ama hakkını alıyor.
Yani Türkiye'de insanlar Facebook'un kurucusu işte Microsoft'un kurucusuna bakıp herkes onu olmaya çalışıyor. Evet doğru bilişim sadece bir notebook'la birkaç bin dolarlık bir notebook'luk yatırımla çok büyük bir iş kurmanıza neden olabilir. Ama yüzdesi ne bunun?
Tabii.
Ya da nasıl bir eğitim alan kişi oraya geliyor?
Ya bu şeye benziyor işte YouTube'daki 20-30 kişiye bakıp para kazanan. Evet. Ben de YouTuber olacağım deyip kamera karşısına herkesin geçmesi gibi bir şey bu.
Evet o da aynı şey.
Çok az bir şey. Yani milyonun içindeki şey. 30'u tamam. Görmüyor. Milyon tane de var yani evet. İş içinde. Ama diyor ki herkes olabiliyor. Evet. Ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Bir de ben şeye bağlıyorum. O da başka bir programın konusu belki konuşmak lazım ama Türkiye'de ne yazık ki meslek küçümseme diye böyle bir algı var. Herkes tabii. Mühendis olmak herkes zorunda, herkes doktor olmak zorunda. Hemşireysen yandın, ne bileyim bir yerde temizlik görevlisiysen yandın. Çalışıyor diye bakmıyor, işini iyi yapıp yapmadığına bakmıyor. Direkt etikete bakıyoruz. Direkt biraz da onun doğru. Da bence sıkıntısı var
çok,
insanlarda.
Çok.
Toplum
çok,
baskısı var yani.
Onun çok etkisi var evet.
Şimdi peki ben şunu sorayım. Ne kadar bir ortalama maaş alıyor yazılımcılar? Evet. Sonra buna geleceğiz çünkü herkes bize maaşımızı da soruyor. Siz biliyorsunuz şimdi.
Şimdi yazılım mesleği birkaç alt meslekten oluşabilir. Programcı dediğimiz yani meslek yüksek okulu da olabilecek. Yine üniversitede herhangi bir üniversiteden mezun olabilecek bir insanlar da olabilecek bir meslek var. Programcı, matematik bölümünden mezun programcı çok büyük programcılar olabilir. O var, yazılım mühendisi var. Mobil yazılımcı var, işte arayüz geliştirici var, bir sürü yani dijital geliştirici var.
Doğru.
Yani yazılım mesleğine bakıyorsun ama yani şunu çok netlikle söyleyebilirim. Evet yazılım mesleklerinde ücretler diğer mesleklere göre yüksek.
Ve
doğru.
Şey fırsatlar da çok var şu an Türkiye'de.
Var
çok
fırsatlar da ama bakın orada çok önemli bir şey var. Yani bir .NET'i öğrenince herkes yazılımcı olmuyor.
Evet.
Bütün dava bu.
Yani, şimdi bizim yukarıdaki arkadaşlara soruyorsun hangi dili biliyorum diye sayıyor. Bir sürü dile hakim.
Tabii.
Ve sürekli yeni katmak zorunda. Yenisi geliyor.
Tabii.
Eskiden iOS programlayan adam şimdi yeni bir dil çıkıyor. Onu öğrenmek zorunda tabii. Kalıyor. Neden? Süreçte gelişiyor çünkü. Cihazlar gelişiyor. Kodlama teknikleri gelişiyor. Yapay zeka diyoruz. Ona da hakim olması gerekiyor bir yerden sonra.
Python öğrenecek evet mesela.
Gerekiyor.
Tabii canım. Yani çok büyük alanı var ve sürekli. Bakın bir değişik bir figür daha vereyim. Bilişim her 5 yılda bir tüm bildiklerini tam 2'ye katlıyor. Bu şu anlama geliyor aslında. Siz okuldan mezun oluyorsunuz 5 yıl sonra bildikleriniz aslında gerekenin yarısı. Yani iyice biliyorsanız bile. Tıp 3 yılda bir 2'ye katlıyor. Şimdi bir de şöyle bir gerçek daha var. Üniversiteden 4 yıllık üniversiteden mezun olan bir kişi tüm hayatı boyunca öğrenmesi gereken bilginin sadece %30'unu üniversitede öğrenmiş oluyor. %70'i daha sonraki hayatında öğrenecek. Yani bizde öyle bir şey yok tabii. Bu istatistik bilgi yurt dışı kaynaklı. Yani bunu da kabul etmesi lazım. Yani gerçekten bilişim alanında bir meslek sahibi olmak ve önde olabilmek, başarılı olabilmek, iyi bir ücret alabilmek, manevi olarak iyi bir tatmin olabilmek için çok çalışmak lazım. Bu eksik bizde.
Ne yazık ki öyle evet. Peki neler tavsiye ediyorsunuz gençlere?
Meslek seçimi açısından.
Meslek seçimi olsun, bilişim sektörünü çok arzulayanlar olsun. Yani gelip sizin testinizi yapmalarını mutlaka önerir misiniz?
Ya tabii ki öneririm. Yani bu benim gibi bir sürü yani insanlarla konuşabiliyorlarsa insanlarla konuşsunlar. O çok önemli. Yani bilişim alanında hangi insan olabiliyorlarsa konuşsunlar. Bu önemli. Esas olarak tabii lisans ve yüksek lisans okumalarını tavsiye ederim yapabilenler için. bizim internet sitelerimizde Türkiye'deki bu önde gelen üniversiteler var. Seçilmiş üniversite. Zaten yani tüm toplumun kabul ettiği üniversiteler bunlar. Hı hı. Yani biz çok özel bir şey seçmedik. Yani bu en iyisidir falan diyecek zaten yetkinliğimiz yok. Ama yine de yani onlara da bakabilirler. Hangisi ne kadar puanla en son almış onlara bakabilirler.
Bugün Boğaziçi dediğinizde kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum zaten.
Boğaziçi, ODTÜ, işte Sabancı, Koç yani şeylerden, özellerden seçtiğimiz Yıldız Teknik var. Bir sürü üniversite var yani.
Hepsi İsmi zaten. Çok bilindik. Bilindik üniversite. Girmek istedikleri.
Aslında şöyle bakın. Üniversiteyi değerlendirirken de şöyle değerlendirmek lazım. Siz öğrenci olarak üniversiteyi satın almıyorsunuz. Genellikle buna bakılıp alınıyor. Yani değerlendirmeler nasıl yapılıyor biliyor musunuz? İşte adam o üniversitede yılda kaç tane paper, makale üretmiş. İşte kaç hocası var, kaç şeyi var. Yani üniversiteyi satın alıyorsunuz çok değerli bunlar. Doğru. Ama eğitimi alacak olan sizsiniz. Ve bakın ne diyorum yani bu alacağınız eğitim. Tüm hayatınca alacağınızın zaten %30'u kaldı ki iyi bir eğitim almak istiyorsanız Türkiye'deki, dünyadaki tüm üniversitelerin eğitimleri açık zaten. Oturup izleyebilirsiniz. Tek sorun İngilizce. Yani bilişim eğitimi İngilizcesiz olması imkanı yok.
Ben şunu görüyorum. Türkiye'deki bence büyük problemlerden ve tartışılması gereken konulardan bir tanesi İngilizce zorunlu olmayan mühendislik fakülteleri var Türkiye'de.
Evet.
Yani şimdi bir mühendisin İngilizce bir dokümanı okuyup anlayamadan mezun olabiliyor olması, bu ona mühendis denmesi bence yani benim yadırgadığım bir konu. Ya şimdi dünyayı okuyamayan biri.
Milliyetçi bir bakış açısıyla bakıp evet Türkçe de çok çok çok önemli.
Ya tabii ya kendi ana dilini zaten bakın, konuşmalı kendini ifade etmeli.
Evet,
bir teknik dokümandan bahsediyoruz burada.
Evet bir araştırma yapmıştık biz. Araştırmayı da şöyle yaptık. Bilişim alanında teknik, teknolojik olarak önde gelen keywordsleri bulduk. Ne diyor? Artificial intelligence. Yok. Blockchain. Yok bilmem. 20 tane. Bunların internette kaçar sayfaları var diye baktık. Hangi dilde kaçar sayfaları
var. Çok güzel.
Çok basit bir şey yani. Çok basit bir şey. İyi bir gösterge. Bakın çok ilginç bir şekilde Almanca Türkçeden az.
O da garip.
O da garip, çok garip. Çünkü Almanca'da çok İngilizce konuşulur. Yani bunu ben yaşadım. Hı hı. Tabii İngilizce ile Türkçe veya diğer dillere bakarsanız 1'e 10 fark var. Buradan bile gözüküyor. Yani çok ciddi olarak İngilizcenin önemi... ama şöyle bakın, İngilizce biliyorum. Yani Türkiye'de what's your name denilen herkes İngilizce biliyor.
Bir de orta seviye. İngilizceyi nasıl biliyorsun diye orta işaretleri
Şimdi
de.
Bak, seviye şu. Bir konferansı videodan çekilmiş olabilir. Altyazı olmadan izleyebiliyor musunuz? Ona soru sorabiliyor musunuz İngilizce? Bütün kriter budur. Eğer bunu yapabiliyorsanız, yani ben şeye de inanmıyorum. İşte okumam iyi de konuşmam yok falan filan. Buna da inanmıyorum. Çünkü yapabilir. Yani bu kadar seviyede olan bir insan onu geliştirebilir de. Yani biz nerelere para harcıyoruz?
Evet.
Nerelere para harcıyoruz? Yani baktığınız zaman Türkiye'de eğitime harcanan para çok çok çok kısıtlı yani. Yani bu sonuçlar şaşırtıcı değil yani.
Öyle gerçekten. O zaman mutlaka bakın üniversite sonuçlarınız açıklanmak üzere bir girin anketi yapın. İlgi alanlarınızı belirleyin. İlgi alanlarınızı uygun mu seçmek istediğiniz bölümler bunları görün. Aynı zamanda ortalama ücretleri görebiliyorlar mı şu an sitede?
Tabii.
Ortalama ücretlere bir bakın. Neymiş seçeceğiniz bölüm
kaç sene sonra nerede olacak?
Evet. En azından bunları bir görün. Bir de yani eğer teknik bir bölüm seçmeyi planlıyorsanız ki teknik bölüm olmasa bile bence dünyayı okumak, dünyayı anlamak açısından yabancı dilinizi geliştirin bu çok önemli yani.
Evet.
Hangi bölümü okudunuz çok fark etmiyor. Bugün tarih bile okusanız bir başka dili konuşabiliyor olmanız size çok büyük bir şey katar arkadaşlar. Yabancı dilinizi geliştirin diyoruz. Niyazi Bey çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne zaman çağırsak vakitinizi ayırıp geliyorsunuz.
Rica ederim. Rica
teşrif
ederim.
Ediyorsunuz. Yine bir bölümde genç arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Umarım işlerine yaramıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.